Ayrım 9. Ancak o zaman Paris Engizisyonu diye andığımız birçok sorgulamanın ardından benimle irtibata geçtiniz ve sizi Saint-Lazare hapishanesine ziyaret ettim. Ama çok geç kalmıştık. Verdiğiniz ifadelerin çoğu Paris'in yarısını zaten bildiği üzere karısı tarafından aldatılan malum kişiyi ele vermişti. Böyle bir adam, sevgili Matahari, gözünü kan bürümüş bir vahşi hayvan gibidir. Adalet değil, intikam peşindedir. Gelişimden önceki ifadelerinizi okuduğumda görüyorum ki masum olduğunuzu savunmaktan ziyade ne kadar önemli olduğunuzu göstermeye çabalamışsınız. Güç sahibi dostlarınızdan, uluslararası ününüzden, tiyatro salonlarını doldurduğunuzdan bahsetmişsiniz. Oysa tam tersini yapmalıydınız. Mağdur olduğunuzu, müfettiş Ladox'un sizi günah keçisi ilan ettiğini, karşı istihbarat servisinin başına geçebilmek için meslektaşlarıyla arasındaki kavgada sizi kullandığını göstermeliydiniz. Hücrenize döndüğünüzde rahibe Pauline'den öğrendiğime göre durmadan ağlamışsınız. Günümüzde yalnızca sizin gibi kendini kuvvetli zanneden derin direncini kırmak için kullanılan o iğrenç hapishaneyi istila eden farelerden korktuğunuz için gecelerinizi hiç uyumadan geçirmişsiniz. Başınıza gelenlerin sarsıntısı yüzünden daha duruşma başlamadan aklınızı kaçıracağınızı söylüyormuşsunuz. Birkaç kez revire kaldırılmayı istemişsiniz. Haklısınız, hücrede yalnız başınızdasınız ve kimseyle temasınız yok. Hapishanenin revirinde ise koşullarınız çok farklı olmasa da en azından başkalarıyla konuşma şansınız var. Bu esnada sizi suçlayanlar birer birer çekilmeye başladılar. Çünkü eşyalarınız arasında sizi suçlu çıkaracak hiçbir delil bulamadılar. Bulabildikleri en kuvvetli delil içinde farklı farklı kartvizitler bulunan deri bir çantaydı. Bu kardon seneler boyunca ilginiz için çırpınıp duran o saygıdeğer beyefendilerin her biriyle görüşülmesini emretti. Ama aralarında sizle olan yakın ilişkisini onaylayacak kimse çıkmadı. Savcı, Monsieur Marne'nin iddiaları bir yerden sonra acınacak hale geldi. Bir ara elinde başka delil kalmayınca şöyle bir iddiada bulundu. Zel, günümüzde sıklıkla rastladığımız tehlikeli Türk kadınlardandır. Farklı dillerde, bilhassa da Fransızca, kendisini kolayca ifade edebilmesi, her meslekten tanıdıkları, dost meclislerine sızma konusundaki mahareti, zarafeti, zekası, ahlak kurallarını hiçe sayması, bütün bunlar ona makul bir şüpheli gözüyle bakmamıza sebep olmakta. Ne tuhaf ki, müfettiş Ladox bile sonunda lehinize tanıklık yaptı. Paris Engizisyonu'na sunabileceği hiçbir şey yok derinde. Şöyle diyordu ifadesinde. Matahari'nin düşmanlarımızın hizmetinde olduğu apaçık ortada. Ama bu iddiayı kanıtlayabilecek hiçbir somut delilim yok. Kanıt istiyorsanız Savaş Bakanlığı'na başvurmalısınız. İlgili evraklar orada. Bana sorarsanız günümüzde birinin bu kadar fazla seyahat edip bu kadar önemli kişilerle temas kurması yeterince sağlam bir kanıt. Ortada yazılı bir belge bulunmasa ve iddia savaş mahkemelerince kabul edilmese de bence böyle. Öyle yorgunum ki zihnim bulanmaya başladı. Bu mektubu size yazdığımı, bizzat teslim edeceğimi düşündükçe sonrasında oturup geçmişi yad etmeye vaktimiz olacağını zannediyorum. Sanki kapanmış yaralarımız hakkında konuşabilecek ve kim bilir bütün bu olanları hafızalarımızdan silebilecekmişiz gibi. Aslında kendime yazıyorum bu mektubu. Akla hayale gelebilecek her şeyi yaptığıma kendimi inandırmak için. Önce sizi Saint-Lazare'dan çıkarmaya çalıştım. Sonra hayatınızı kurtarmak için mücadele ettim. Son olarak da mağduru bu olduğunuz haksızlığın öyküsünü anlatan bir kitap yazmaya giriştim. Suçunuz kadın olmak. Hatta suçların en büyüğü, özgür olmak. İnsanların karşısında soyundunuz. Ne büyük günah. En tehlikelisi de itibarlı erkeklerle ilişkiye girmek. Oysa böyle kişilerin itibarlarının ne pahasına olursa olsun korunması gerekiyor. Sadece bu bile sizin Fransa'dan ve hatta dünyadan kovulmanıza yeter. Böyle mektuplar yazmak ve bu Cora'dan gönderdiğim gibi savunmalar hazırlamak, bu Cora'dan'a gönderdiğim gibi savunmalar hazırlamak nafile. Hollanda konsolosuyla görüşme çabalarım ve Ladox'un yaptığı hataları listelemem sonuç vermedi. Soruşturma delil yokluğundan durma noktasına geldiğinde Ladox Paris'in askeri valisiyle irtibata geçip elinde Almanlara ait birçok telgraf bulunduğunu, toplamda 21 adet belge ve bu telgrafların suçunuzu şüpheye yer bırakmaksızın kanıtladığını söyledi. Peki ne diyordu bu telgraflarda? Aslında şunlar deniyordu. Paris'e geldiğinizde Ladox ile irtibata geçmişsiniz, işiniz için ödeme almışsınız, daha fazla para talep etmişsiniz, yüksek çevrelerde sevgilileriniz varmış ama bizim işimizi ya da birliklerimizin planlarını zora sokabilecek gizli bilgiler sızdırdığınıza dair hiç ama hiç kanıt yok. Maalesef bu kordona verdiğiniz cevapların tamamını bizzat dinleyemedim. Çünkü çıkarılan milli güvenlik yasası yüzünden duruşmaların büyük bir bölümünde savunma avukatları salona alınmıyordu. Zaten hukuki ayıpları örtmenin en iyi yolu hep vatan güvenliği gerekçesi olmuştur. Ama yüksek makamlardaki dostlarımdan öğrendiğim kadarıyla müfettiş Ladox'u sertçe eleştirmişsiniz. Size ikili ajanlık yapmanız ve Fransa adına istihbarat toplamanız karşılığında para teklif ettiğinde samimiyetine inandığını söylemişsiniz. Bu esnada Almanlar başınıza gelecekleri anlamış, sizi olduğunuzdan da suçlu duruma düşürebileceklerini fark etmişlerdi. Ülkemizdekilerin aksine ajan H21'i unutmuş ve bütün dikkatlerini müttefiklerin saldırılarını en sağlam şekilde savuşturmaya vermişler. Asker, hardal gazı ve barut üretimine odaklanmışlardı. Sizi sabahın ilk saatlerinde ziyaret edeceğim. Hapishanenin ününü biliyorum. Eskiden cüzhamaneymiş. Sonra akıl hastanesine dönüştürülmüş. Fransız ihtilali sırasında ise tutuklular ve idam mahkumları için kullanılmaya başlanmış. Leş gibi bir yer. Hücreler havasız. Hava dolaşımı olmadığı için hastalıklar çabuk yayılıyor. Tutukluların çoğu ya fahişe ya da aileleri tarafından sözleşmeler vasıtasıyla toplumdan sürülen kişiler. İnsan davranışlarını inceleyen doktorlar içeride kimi çalışmalar yapıyorlar. Bir seferinde bu doktorlardan biri hapishaneye şikayet etmişti. Buradaki genç kızlar hem tıp açısından da hem de sosyologlar için büyük önem taşıyor. Aralarında miras kavgaları yüzünden buraya düşmüş 7-8 yaşındaki savunmasız kızlar dahi var. Çoğunlukla terbiye verme ve ıslah etme bahanesiyle gönderiliyorlar. Bütün çocuklukları alçaklar, fahişeler ve hastalar arasında geçiyor. 18-20 yaşında salıverildiklerinde ise ne yaşamaya istekleri kalıyor ne de evlerine dönmeye. Bu aralar hapishanenin başka bir hücresinde günümüzde kadın hakları mücadelecisi denen kadınlardan biri yatıyor. Üstelik barışsever, bozguncu ve vatan haini diye yaftalanmış. Sözünü ettiğim mahpusun ismi Helen Brion. Ona yöneltilen suçlamalar da sizinkilere benziyor. Almanya'dan para almak, askerlerle ve silah tüccarlarıyla irtibat kurmak, sendika önderliği, işçileri örgütlemek ve kadınların erkeklerle aynı haklara sahip olması gerektiğini savunan yasa dışı gazeteler yayınlamak. Helen'in sonu da büyük ihtimalle sizinkiyle aynı olacak gibi görünüyor. Ama belli de olmaz. Çünkü Fransız vatandaşı, gazetelerde tanıdıkları var. Üstelik şu sıralar ahlakçıların sizi Dante'nin cehennemine mahkum ederken ağızlarından düşürmedikleri ayartma adlı silaha da asla başvurmamış. Madame Brion erkek gibi giyiniyor ve onunla da övünüyor. Dahası hıyanetle yargılandığı davaya 1. Savaş Konseyi bakıyor. Oranın benzer davalardaki adli sicili Bucardo'nun mahkemesinden çok daha temiz. Fark etmeden uyuyakalmışım. Biraz önce saatime bakınca o lanet hapishanedeki son buluşmamızı 3 saat kaldığını gördüm. Beni avukatınız olarak tuttuğunuzdan beri öyle çok şey oldu ki hepsini anlatmak imkansız. Ama aslında avukatınız olmamı istememiştiniz. Masum olduğunuzu düşündüğünüz için hep övündüğümüz adalet sistemimizin kıskacından kurtulacağınıza emindiniz. Oysa adalet sistemi savaş zamanında bir ucubeye dönüştü. Pencereye gittim. Fransa'nın dört bir yanından gelmiş Austerlitz garı yönüne doğru. Başlarına geleceklerden habersiz, şarkılar söyleyerek ilerleyen askerler hariç tüm şehir uykuya dalmış. Bu sabah Almanları Verdun'dan püskürttüğümü söyleniyordu. Akşama doğru yaygarıcı bir gazete, Türk birliklerinin Belçika'da karaya çıktıklarını ve Strasbourg yönünde ilerlediklerini iddia etti. Güya orayı kuşatmayı amaçlıyorlarmış. Aynı gün içinde defalarca coşkuyla çaresizlik arasında gidip geliyoruz. Tutuklandığınız 13 Şubat gününden idam mangasının karşısına geçeceğiniz bugüne kadar olanları buraya sığdırmak çok zor. Umarım tarih beni ve emeğimi haklı çıkarsın. Pek sanmıyorum ama belki bir gün sizi de haklı çıkarabilir. Mahkumiyetinizin sebebi casusluk yapmamanızdan çok kimi geleneklere meydan okumanız oldu. Ki bunun affedilmesi mümkün değil. Yine de olanları tek sayfada özetlemek mümkün. Paranızın kaynağını açığa çıkarmaya çalıştılar. Ve çok geçmeden soruşturmanın bu kısmına gizlilik şerri koydular. Çünkü belli ki yüksek makamlardaki birçok erkeğin başı derde girecekti. Eski sevgililerinizin istisnasız hepsi sizi tanıdıklarını inkar ettiler. Şüpheleri üstünüze çekeceğinize ve tehlikeye atılacağınıza aldırmadan uğruna Vitel'e kadar gittiğiniz Rus sevgiliniz bile tek gözü sargılı halde duruşmaya gelip daha önce onun ifadesini bu defa Fransızca verdi. Tek sebebi sizi halkın gözünde küçük düşürmekti. Alışveriş yaptığınız mağazalar birer birer ilan edilince birçok gazete ödenmemiş borçlarınızla ilgili haberler yayımladı. Oysa siz dostlarınızın size verdikleri hediyelerden pişman olduklarında borçlarını ödemeden aniden ortadan kaybolduklarını belirtmiştiniz zaten. Hakimler bu kordonun ağzından şöyle cümleler işittiler. Cinsiyetler arası savaşta bütün erkekler çoğu sanatta uzman olsalar da daima kolaylıkla alt edilebilirler. Hatta şöyle inciler yumurtladılar. Savaş sırasında düşman ülkenin herhangi bir vatandaşıyla girilen en ufak temas dahi şüphelidir ve suç teşkil eder. Hollanda konsolosluğuna mektup yazdım ve duruşmaya layık olduğunuz şekilde giyinerek çıkabilmeniz için Lahey'de kalan kıyafetlerinizin bir kısmını bana göndermelerini rica ettim. Ama ne tuhaftır ki ülkeniz gazetelerinde hakkınızda sıklıkla haberler çıkmasına rağmen Hollanda hükümeti duruşmadan ancak başladığı gün haberdar oldu. Zaten öyle olmasa da pek bir şey değişmezdi. Çünkü yapacaklarının ülkenin tarafsızlığını bozmasından korkuyorlardı. 24 Temmuz günü duruşmaya girerkenki halinizi gördüm. Saçlarınız dağınıktı. Üzerinizdeki elbisenin rengi atmıştı. Ama başınız dikti ve emin adımlarla yürüyordunuz. Sanki kaderinizi kabullenmiştiniz. Ama size dayattıkları aşağılamaya direniyordunuz. Savaşın artık sonuna geldiğinizin farkındaydınız. Haysiyetli bir biçimde veda etmekten başka yapabileceğiniz bir şey kalmamıştı. Birkaç gün önce Mareşal Petain sırf Alman mitralyözlerine körlemesine saldırmayı reddettiler diye vatan hainliğinden hüküm giyen birçok askeri idam ettirmişti. Fransızlar hakimlerin karşısındaki davranışı ölülere bir meydan okuma olarak yorumladılar ve yeter artık. Hayatım boyunca yakımı bırakmayacağına emin olduğum bir konuya daha fazla kafa yormanın bir anlamı yok. Siz gittikten sonra yasınızı tutacağım. Bir yerlerde hata yaptığım ya da adaletin barışta ve savaşta aynı olduğunu zannettiğim için duyduğum utancı sürekli gizleyeceğim. Bu yük omuzlarımdan asla eksik olmayacak. Ama açık bir yarayı iyileştirmenin yolu yarayı kaşımayı hemen bırakmaktan geçiyor. Elbette sizi suçlayanların omuzlarındaki yük çok daha ağır. Bugün kahkahalar atıp birbirlerinin sırtlarını sıvazlasalar da bir gün gelecek bütün bu tiyatronun foyası ortaya çıkacak. Çıkmasa bile sırf halkın dikkatini başka yöne çekmek için masum bir insanı mahkum ettiklerini bilecekler. Tıpkı Fransız ihtilalinde olduğu gibi. Eşitlik, kardeşlik ve özgürlük tesis edilmeden önce hala yiyecek ekmeği olmayanları kanla eğlendirmek için meydanlarda giyotinler kurulurmuş. Neticede bir sorunu alıp başka bir sorunun ucunu ekleyerek çözüme ulaşacaklarını sandılar. Ama hayatları boyunca peşleri sıra sürüklemek zorunda kalacakları kırılması imkansız ağır bir zincir yarattılar. Çok beğendiğim, bence sizin öykünüzü de özetleyen eski bir Yunan efsanesi var. Bir zamanlar güzel bir prenses varmış. Fazla bağımsız olduğu için herkesin içine hem hayranlık hem de korku salarmış. İsmi Peyke'ymiş. Babası kızı evde kalacak diye telaşa kapılıp Tanrı Apollo'ya başvurmuş. Tanrı'nın çözümü gayet açıkmış. Peyke madem giysilerine bürünüp bir dağın tepesine yalnız kalmalıymış. şafak sökmeden hemen önce bir yılan gidip gelip onunla evlenecekmiş. Bu ilginç bir ayrıntı. Çünkü sizin en meşhur fotoğrafınızda da başınızda bir yılan var. Ama biz yine efsaneye dönelim. Babası Apollo'nun söylediğini yapmış ve kızını dağın tepesine yollamış. Kız korku içinde soğuktan ölmek üzereyken bir daha uyanamayacağından emin uykuya dalmış. Ama ertesi gün gözlerini muhteşem bir sarayda açmış. Artık bir kraliçeymiş. Her gece kocasıyla buluşuyormuş. Fakat adamın bir şartı varmış. Peki kendisine tamamen güvenmeli ve asla yüzünü görmemeliymiş. Beraber geçirdikleri birkaç ayın ardından Peki Eros adındaki adama aşık olmuş. Sohbetlerine bayılıyor, sevişmelerinden büyük haz alıyormuş ve hak ettiği saygıyı da görüyormuş. Ama bir yandan da iğrenç bir yılanla evli olduğu düşüncesi onu çok korkutuyormuş. Bir gün merakına yenik düşmüş ve kocasının uyuyakalmasını bekleyip örtüleri kaldırınca mum ışığında inanılmaz güzellikte bir erkeğin yüzünü görmüş. Ama ışık Eros'u uyandırmış ve karısının koyduğu tek koşulu yerine getirmediğini anlayıp ortadan kaybolmuş. Bu efsane her aklıma geldiğinde kendim kendime sorarım. Aşkın gerçek yüzünü asla göremeyecek miyiz? Yunanlıların ne demek istediklerini anlıyorum. Aşk bir inanç eylemidir. Çehresi daima gizemle örtülmelidir. Yaşanan her an sonuna kadar hissedilmeli. Çünkü çözümlemeye ve anlamaya uğraştığımız saniye büyüsü kayboluyor. Uğruna dolambaçlı ve aydınlık yollarında ilerleriz. Yeryüzünün en yüksek noktalarına çıkar, denizlerin en derinlerine ineriz. Ama bunları yaparken bizi idare eden ele daima güvenmemiz gerek. Korkumuza yenik düşmedikçe mutlaka bir sarayda uyanırız. Aşkın talep ettiği adımları atmaya çekinir ve ondan her şeyi açıklamasını beklersek hiçbir şeye ulaşamaz hale geliriz. Bana kalırsa sevgili Matari, sizin hatanız da buydu. Senelerinizi dağın buz tutmuş tepesinde geçirince aşka olan inancınızı tamamen kaybettiniz ve onu kendinize köle etmeye kalktınız. Aşk kimseye itaat etmez ve sadece gizemini çözmeye çalışanlara ihanet eder. Şu anda Fransız halkının tutsağısınız ve güneş doğar doğmaz özgür olacaksınız. Sizi suçlayanlar ölümünüzü doğal göstermek adına demirden dövdükleri prangaları her defasında daha büyük bir çabayla ayak bileklerinize geçirmeye çalışacaklar. Ancak eninde sonunda zincirler kendi ayaklarına dolanacak. Yunanlıların içinde birçok karşılık taşıyan bir sözcüğü var. Metonia. Bazen pişmanlık ve nedamet anlamına gelir. Yaptığımız hataları tekrarlamayacağımıza dair verdiğimiz söz bir tövbe gibidir. Bazen de bildiğimizin ötesine gitmeyi ifade eder. Bilinmezle yüzleşmeyi simgeler. Hatıralardan arınmış bir halde sonraki adımı tahmin edemeden. Hepimiz kendi yaşamımızın, kendi geçmişimizin doğru ya da yanlış kabul ettiğimiz yasaların tutsağıyız. Derken aniden her şey değişir. Sokaklarda korkusuzca yürürüz. Komşularımızı selamlarız ama çok geçmeden etraflarına çitler ve teller çeker, komşumuz olmaktan çıkarlar. Hiçbir şey eskisi gibi olmaz artık. Bunu ben Almanlarla yaşayacağım. Ama herkesten önce kendi hatalarını görmek yerine bir masumun ölmesine göz yuman erkekler yaşayacaklar. Ne yazık ki bugün yaşadığımız dün de vardı. Yarın da var olmayı sürdürecek ve zamanın sonuna dek tekrarlanacak. Ta ki insanlar sadece düşünceden ibaret olmadıklarını keşfedene, hissettiklerinden meydana geldiklerini anlayana dek. Vücut çabucak yorulur, ruh ise daima özgürdür. Önceki nesillerin hatalarını tekrarlayarak oluşturduğumuz bu cehennem döngüsünden çıkmamıza elbet bir gün yardımcı olur. Düşünceler hep aynı kalsa da onlardan daha kuvvetli bir şey var. Aşk. Çünkü gerçekten aşık olduğumuzda başkalarının da kendimizin de en iyi yönlerini görürüz. Sözcüklere, belgelere, sözleşmelere, ifadelere, suçlamalara ve savunmalara ihtiyacımız kalmaz. Tek ihtiyacımız olan Zebur'da söylendiği gibidir. Adaletin yerinde küfür vardı. Doğruluğun yerinde daha da fazla küfür vardı. Ama Tanrı hepsini yargılayacak, adil olanı da küfredeni de. Tanrı her ikisini de yargılayacak. Çünkü her amaç gerçekleşmek için vakit ister. Diyelim ki öyle olsun. Tanrı yolunuzu açık etsin sevgili. Son söz. 19 Ekim'de yani Matari'nin idamından 4 gün sonra kendisine en çok suçlama yönelten kişi olan müfettiş Ladox, Almanlar adına casusluk yapmakla suçlanarak hapse atıldı. Masum olduğunu iddia etse de Fransızlara karşı yaptığı casuslukları itiraf etmesi için ısrarla sorgulandı. Ancak bu hükümetin uyguladığı, savaş sırasında yasalaştırılan sansür dolayısıyla bu olay gazetelere yansımadı. Savunmasında delillerin düşman tarafından uydurulduğunu öne sürdü. İşimin beni komplolara açık hale getirmesi benim suçum değil. Almanlar ülkemizi işgal etmek için ihtiyaç duydukları bilgilere bu esnada ulaştılar. 1919'da savaş bittikten bir sene sonra Ladox serbest bırakıldı. Ama ikili ajan etiketi ölene kadar peşini bırakmadı. Matari'nin bedeni yeri belli olmayan bir fakirler mezarlığına gömüldü. O dönemde adet olduğu üzere başı kesilerek devletin temsilcilerine verildi. Senelerce Paris'te Saint-Pierre sokağındaki Anatomi Müzesi'nde tutuldu. Ama belirsiz bir tarihte ortadan kayboldu. Yetkililer kaybolduğunu ancak 2000 senesine fark etseler de Matari'nin başının çok daha eskiden çalındığını tahmin ediyorlar. 1940'da Yahudilere sağlanan ivedi vatandaşlık işlemlerinin iptali davalarının aşağılanan sorumluları arasında ismi geçen ve tek amacı askerlerimizin kellesini Almanlara teslim etmek olan günümüz Salomesi diye nitelediği Matari'nin ölüme mahkum edilmesinin en büyük sorumlusu savcı Andrea Morne 1947'de Paul Gimard adlı gazeteciye davanın tamamının tahminlere, tümden gelimlere ve varsayımlara dayandığını söylemiş, sözlerini şu cümleyle bitirmişti. Aramızda kalsın ama elimizdeki deliller o kadar yetersizdi ki bir kediyi bile mahkum etmemize yetmezdi. Yazarın notu ve teşekkürler. Bu kitapta anlatılanlar gerçekten yaşanmış olsa da kimi diyalogları bizzat yazmam, bazı sahneleri kurgulamam, bazı olayların sırasını değiştirmem ve anlatıya katkıda bulunmayacağını düşündüğüm kısımları çıkarmam gerekti. Matari'nin öyküsü hakkında daha fazla bilgi isteyenler için Patshipman'ın Femme Fatale, Love, Lies and the Unknown Life of Matari, Harper Collins 2007 adlı mükemmel kitabını öneririm. Ayrıca Philip Collas'ın Matari, Paris 2003 adlı kitabını, Collas kitaptaki kişiliklerden Monsieur Pierre Bocorda'nın büyük torunudur ve önceden kimsenin erişemediği belgelere ulaşmış. Britanya İstihbarat Servisi tarafından yazılan ve 1999 senesinde halka açılan Matari dosyasının tamamına internet sayfamdan ulaşılabilir ya da Birleşik Krallık'taki The National Archives'ten K2-2-1 referans numarasıyla satın alınabilir. Avukatım Monsieur Charles de Pasqueur ile ortaklarına duruşma konusundaki sorularımı yanıtladıkları için Alman İsviçreli yayıncım Anne von Planta'ya tarih konusundaki özenli düzeltilerinden dolayı tabii ana karakterin gerçekleri hayallerle süslemeye eğilimli olduğunu unutmamak gerek. Yunan yazar dostum Enik Kogema diyaloglar ve olay örgüsü konusundaki yardımları için teşekkür ederim. Bu kitap J'ye ithaf edilmiştir. Kitabın sonu. 21 Kasım 2016.